Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri, bendeniz Mehmet Hadi Duran. İlahi Nefesler programımızda huzurlarınızdayız efendim. Geçen haftaki kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kelile ve Dimne okumalarına, Filozof Beydeba'nın bu güzel ibretamiz hikayelerini sizlerle paylaşmaya ve bu hikayelerden de dersler çıkarmaya gayret ediyoruz efendim. Bağdat Padişahı ve Sevgilisi. Geniş Çin ülkesinin birçok ahalisi mecusi ise de bazı mıntıka halkı Müslüman imiş. İşte bunlardan birinin padişahı hacca gitmek için gemiye binmiş, Cidde'ye kadar deniz yoluyla gelmiş. Allah'ın evini, peygamberin kabrini ve görülmeye değer bütün yerleri ziyaret ettikten sonra Bağdat yolu ile Orta Asya'dan geçip memleketine karadan gitmeyi düşünmüş. Bağdat'a gelince Bağdat padişahı ta uzak bir yerden gelmiş, tacü taht sahibi misafirin karşılanmasında, izzet-i ikramda bulunmasında son derece itina göstermiş. Çin padişahı ve beraberindekilere ayrı ayrı ziyafetler tertip etmiş. Güzel yerleri gezdirdikten sonra nihayet Çin padişahı Bağdat'tan ayrılacağı zaman Bağdat padişahının bunca misafirperverliğine karşı yadigar olmak üzere kendisine güzellikte eşi olmayan bir cariye hediye etmiş. Çin padişahı gittikten sonra Bağdat padişahı bu cariyeyi haremine almış. Cariye padişahı kendisine o kadar bağlamış ki artık başkasını gözleri görmez olmuş. Cariyeye sevgisi o kadar artmış ki bir dakika bile yanından ayrılmaz, devlet işlerine dahi bakamaz olmuş. Padişahın alakasızlığı yüzünden devlet işleri de bozulmuş. Vezirleri ve kumandanları padişahın bu haline nasıl bir çare bulacaklarını bilemeyerek şaşırıp kalmışlar. Nihayet bir gece padişaha rüyasında nurani yüzlü bir ihtiyar görünerek Çinli cariyenin sevdasıyla Allah'ın emaneti olan ahalinin işlerini görmemesinden Allah'ın razı olamayacağını hatırlatmış. Padişah bu rüyanın tesiriyle uykudan uyandıktan sonra Çinli cariyeyi hemen yanından dışarı çıkarttırmış. Ve bundan sonra da yüzüne dahi bakmamaya niyet etmişse de ertesi akşam cariye hazırlığını yaparak ve kendisine çeki düzen vererek padişahı çağırınca aşık padişah tasavvurunu unutarak sevgilisini kucaklayıp dairesine çekilmiş. Fakat birkaç gece sonra yine aynı rüyayı görerek yine kendisine aynı ikaz yapılmış. Bu sefer padişah cariye yanından uzaklaştırarak artık kendi odasına gelmemesini kat'i surette emretmiş. Bu tembih üzerine padişah birkaç gün cariyeden uzaklaşarak devlet işlerine bakmış. Cariye de padişah olan sevgisinden bu ayrılığa daha fazla dayanamayarak yine padişahın odasına gelerek eski hale dönüş yapmışlar. Bu alakasızlık büsbütün artmış ve mana alemindeki o nurani yüzlü zat tekrar görünerek bu defa padişahı o kadar sıkıştırmış ki şu kızdan elini çekmeyecek olursa tacü tahtının elinden gideceğini, bundan başka da ahirette dahi kurtuluş ümidinin olmayacağını kendisine kat'i bir lisanla bildirmiş. Bu defa padişah uykudan uyanır uyanmaz odacısını çağırtıp cariyeyi teslim ederek acımaksızın Dicle kenarına atıp onu öldürmesini emretmiş. Fakat odacısı padişahın bu kıza ne kadar tutkun olduğunu bildiğinden ileride öldürülmesinden dolayı pişman olacağını hesap ederek kızı öldürmekten vazgeçip evinde saklamış. Aradan bir zaman geçmiş. Padişah devlet işleriyle uğraşır olmuş fakat cariyenin hasretine yanması da devam etmekteymiş. Bu hal öyle bir raddeye gelmiş ki padişah odacısından intikam almayı bile göze almış. Hiç suçu olmayan odacısını çağırıp şiddetle azarlamış. Odacı da sorgu ve azarın neticesinde kızı öldürmediğini ve evinde sakladığını kendisine itiraf etmiş. Ve sonunda kız tekrar saraya gelmiş. Bu sefer yine padişah zevk-ü sefaya dalmış fakat artık mana aleminde ağır tazyik ve azarlamalara uğradığından şiddetli bir korku ve dehşetle uykusundan uyanmış. Dünya ve ahiretini bir cari için feda etmenin akıl kârı olmadığını düşünerek kızın muhakkak öldürülmesine fikretmişse de bu işi kime verse kendi canından korkarak öldüremeyeceğini anlayıp sevgilisini bizzat öldürmeye karar vermiş. ertesi gün sarayın damı üzerinde cariyle beraber gezinirken gel şuraya bak şu sular ne kadar güzel diyerek kızı çağırtmış. Kız yanına geldiğinde iterek kızın nehre düşüp ölmesini sağlamış. İşte Kara Kulak hikayeyi anlattıktan sonra siyaset denilen şey büyük bir adalet işi olduğundan ferise gibi din ve devlet hiyanet edenlerin cezalarını vermekte bir dakika bile beklemenin doğru olmayacağını Arslan'a söylemiş. Şayet Arslan insaf ve mürüvvet sahibi bir padişah olmasaymış feriseyi hemen idam ettirmesi işten bile değilmiş. Fakat vaktiyle kıskançların çakal hakkında söyleyecekleri sözlere inanmayacağına dair mertçe bunca söz vermiş olduğundan kendi payına düşen etler ferisenin evinde bulundu diye cezalandıracak olursa bu hareketin kendine yakışmayacağını düşünerek bir kere de bu işi feriseden sormaya karar vermiş. Zahit çakal gittiği yerden henüz dönmemiş. Arslan oradaki yaverlere hadisenin nasıl vuku bulduğunu sordurmuş. Giden yaverler kapı yoldaşlarının ferise aleyhinde nasıl birleşmiş olduklarını Zeki Çakal'a anlatınca ferise günahı olmadan arslan katında nasıl suçlandırıldığına fena halde canı sıkılmış. Malumdur ki insanın böyle anlarda dili uzar, ileri geri konuşur. O da üzüntüsünden dolayı bazı sözler sarf etmiş ki aslanı kendi istikakına göz dikmiş olmaktan daha çok kızdıracak mahiyetteymiş. Yaverler vazifeleri icabı işittikleri bütün sözleri noksansız olarak Arslan'a nakletmişler. Arslan demek oluyor ki kabahatli olduğunu kendisi de biliyor. Öyleyse onu bana getirmeden işini hallediniz emrini vermiş. Biçare ferisenin düşmanları için bu tam bir muvaffakiyet olduğundan hemen cellatlar göndererek hayvanların velisi çakalı olduğu yerde öldürmek şeklini düşünmüşlerse de hayvanların sultanı arslanların akıllı bir anası varmış. Ferisenin nasıl bir kanaat ve fazilet sahibi olduğunu bilirmiş. Kıskanılmış olacağı mülahazasıyla cellatlara tarafından ikinci bir emir verilmeden feriseyi asla öldürmemelerini sıkıca tembih etmiş. Kalkıp doğruca oğlunun yanına gelmiş, yaptığı işin asla kendisine yakışmayacağını, ferise kabahatli dahi olsa affetmesi icap ettiğini söylemiş. Arslan çakalın güzel ahlakından söyleyecek bir şey bulamamışsa da işlediği suç bütün devlet erkanının şehadetiyle sabit olduktan başka feriseye adam gönderip keyfiyet soruldukta verdiği cevaplar özrünü kabahatinden büyük gösterdiğinden ibret-i alem için idam edileceğini annesine söylemiş. Annesi çakalın doğruluğuna gıpta edermiş. Sırf bu güzel huyundan dolayı kavuştuğu şöhretin bütün devlet büyüklerinin onu kıskanmalarına yeteceğini fikrederek demiş ki, ferise dediğimiz zat hiçbir hayvanın etini yememeye, kanını içmemeye yeminler etmiş. Kendi dünyasının bütün lezzetlerine sırt çevirmiş bir zahittir. Nasıl olur da size mahsus eti yer? Arslan anasına cevap vermiş. Bunca adamın ferise aleyhinde kıskançlık duygusuyla anlaşmaları mümkün mü? Bilhassa benim hiddet ve kızgınlığımdan korkmaksızın yalan söylemeye nasıl cesaret edebilirler? Evet, kıskançlık mümkünse de o yolda insanın kendi başını belaya sokması mümkün görünür mü? Arslan'ın anası, evet, kıskançlık sebebiyle kendi canını feda etmiş bir adamın hikayesini biliyorum diyerek tuhaf bir hikaye nakletmiş. Efendim kısa bir aradan sonra yine birlikte olacağız inşallah.
Good.
Bağdat'ta kıskanç adam isminde biri varmış. Olur olmaz kıskançların bu zata nispetle adları bile söylenemezmiş. Hiç kimsenin saadete kavuşması şöyle dursun, saadet denilen şeyi kendisinden bile kıskanırmış. Gayet dindar, dürüst bir de komşusu varmış. Zühd ve takvasından, yüksek ahlakından dolayı bütün Bağdat ahalisinin sevgi ve hürmetini kazanmış. Kıskanç adam bu zatı muhteremi kıskanıyormuş. Neden bu herifi cümle alem bu kadar hürmet edip sayıyor? Nasıl etsem de şu zahidi halkın teveccühünden düşürsem diye gece gündüz düşünüp taşınmış. Sonunda bir şeye karar vermiş. Esir pazarına gidip bir köle satın almış. Hayli zaman köleyi terbiye etmiş. Bir gün köleye, "Eğer beni komşumuz Zahid'in damı üzerinde boğazlayıp öldürürsen cebimde bir kağıt bulursun ki hazinemin yerini gösterir. Azat kağıdını da cebinde bil." deyince köle hayretler içinde kalmış. "Aman efendim, hiç böyle şey olur mu? Siz aklınızı mı oynattınız?" diye cevap verince kıskanç adam, "Hayır, hiç aklımı bozmadım. O Zahid'in halkın sevgilisi olmasını artık çekemiyorum. Onun damı üzerinde beni öldürecek olursan herkes ölümümü Zahid'den bilecek. Bu suretle cihanın gözünden düşecek. Tek ona bu leke sürülsün de benim canım feda olsun, gam yemem. Sen de gider benim malım ile istediğin yerde ömür sürersin." demiş. Köle efendisinin kararında ciddi olduğunu anlayınca arzusuna göre hareket etmiş. Bir gece Zahid'in damını efendisini götürerek orada öldürmüş. Cebindeki azat kağıdını ve hazinenin bulunduğu yeri bildirir kağıdı da alarak bütün malını toplayıp İsfahan'a gidip saadet içinde yaşamaya başlamış. Beri tarafta ertesi günü konu komşu Zahid'in damı üzerinde kıskanç adamın öldürüldüğünü görünce cinayeti Zahid'e hamlederek "Vay bizim Zahid bildiğimiz adam meğer katilmiş" diye bir çareyi tuttukları gibi kadının huzuruna çıkarmışlar. Kendi damı üzerinde bulunan bir maktulün öldürme keyfiyetinden Zahid'in ispat ve beraat etmesi mümkün değilse de cinayeti gören müspet şahitler olmadığından Zahid'in kısasına, idamına gidilmemiş. Fakat biçareyi müebbet hapisle zincire vurmuşlar. Ne var ki kıskanç adamın ruhu bu kadarcık bir muvaffakiyet ile de öyle uzun boylu şad olmamış. Zira Bağdat tacirleri İsfahan'a gittikleri zaman kıskanç adamın azatlı kölesi genci orada mal mülk sahibi olduğunu görmüşler. Bu servetin nereden geldiğini sorduklarında köle hadiseyi olduğu gibi anlatmış. tacirler Bağdat'a dönünce geçmiş hadiseyi kadıya aynen nakletmişler. Zahid de hapis ve prangadan bu suretle kurtulmuş. İşte hayvanların sultanı Arslan'ın annesi bu hikaye ile kıskançların kendi nefislerini bile tehlikeye atacaklarını söyleyince, peki bu işin hakikatini nasıl anlayalım deyince annesi, Ferise'yi şikayet edenlere biraz kızgınlık göster. Ferise'nin suçlu olmadığını anlat, bakalım ne yapacaklar demiş. Arslan da bu şekilde hareket ederek çakalın suçlu olmadığını ortaya çıkarmış. Kıskançlar padişahlarının çakala karşı sevgi ve teveccühünün eskisi gibi berdevam olduğunu görünce her biri kendi başının çaresine bakmış. Her biri aman efendim benim hiç kabahatim yoktur falan öğretti de ben de ona uydum demeye başlamışlar. Cümlesi kendi kusurlarını itiraf edince zavallı Ferise'nin suçsuzluğunda Arslan'ın artık şüphesi kalmamış, derhal yaverler gönderip çakalı huzuruna celbetmiş ve özür dileyerek kalbini ve kırılan gönlünü almış. Bunun üzerine Ferise, padişahla odacı hikayesi biliyorum ki bu hikmete güzel bir misal teşkil eder diyerek padişaha işte bu hikayeyi anlatmaya başlamış. Padişah ile hizmetçisi. Gayet adaletli, halkına karşı eli açık, cömert bir padişah varmış. Memleketini yer yer imar ederek cümle halkını mesut ve bahtiyar kılmış. Bundan sonra kendisini eğlenceye vererek şu fani ömrünü mümkün olduğu kadar eğlenmekle geçirmek yolunu tutmuş maalesef. Bir gün her nedense odacılarından birisine darılarak hizmetinden kovmuş. Odacı elinde bulunan malını, parasını yiyip bitirinceye kadar ha bugün ha yarın padişah beni affeder diyerek boşuna beklemiş. Elinde avucunda hiçbir şey kalmamış, fukaralık gelip çatmış, dilencilik düştüğü hale nazaran zenginlik sayılırmış. Yılda bir defa padişahın gayet büyük bir ziyafet çekmesi ve bütün tanıdıklarını ziyafete buyur etmesi adetmiş. Ziyafet zamanı gelince biçare odacı konu komşudan binecek ve giyecek tedarik ederek giyinip kuşandıktan sonra saraya yollanmış. Kimse padişahın affına ve teveccühüne mazhar olmuştur zannıyla saraya gitmesine mani olmamış. O ise çekinmeden padişahın ta meclisine kadar gidip odacısı olduğu vakit ne hizmette bulunuyorsa onu yapmaya başlamış. Padişah biçarenin orada bulunduğunu ve hizmet ettiğini görmüş. Bu kadar insanın içinde kovmayı kendisine yakıştıramadığından sesini çıkarmamış. Hatta hizmet esnasında odacının 1000 dirhem değerindeki altın bir tabağı cübbesi altına saklayarak götürdüğünü dahi görmüşken zaruri bir ihtiyaçtan dolayı bu hırsızlığı yapmış olduğunu düşünerek içinden onu mazur görmüş. Ziyafeti müteakip padişahın hizmetçileri altın tabağı bulamayınca telaşa düşmüşler. Padişah aradığınız şey tabak ise boş yere aramayınız bulamazsınız. Nereye gittiğini ben biliyorum fakat söyleyemem diye hizmetçilerin telaşlarını önlemiş. Şüphesiz odacı tabağı maişet ihtiyacından dolayı alıp götürmüştür. Bir sene onun sayesinde edindiği parayla yaşamış, yine ziyafet vakti gelip çatınca saraya gelmiş. Padişah kendisini görünce, geçen seneki tabağın geliri bitmiş olmalı ki bu sene bir diğerini cübbenin altına sokmaya mı geldin demiş. Odacı hemen padişahın ayaklarına kapanıp geçim derdinin kendisine böyle bir aşağılık iş yaptığını itiraf ederek padişahtan af ve merhamet dilemiş. Padişah da onu affederek eski vazifesine iade etmiş. Ferise bu hikayeyi de Arslan'a anlatarak gerek kendisinin gerek Arslan'ın kalbinde kıskançların fitneciliğinden hiçbir iz kalmadığını görerek eskisi gibi doğruluk ve sadakatle işe koyulmuş. Hikayeyi asıl anlatan Feyrizof Beydeba'dır. Af ve merhametin padişah ve büyüklere hiddet ve şiddetten daha fazla yakıştığını bu şekilde Debreşem Şah'a anlatmış olur. Mülahazamız, padişah ve büyükler af ve merhametin bir dereceye kadar yerinde ve gerekli olduğunu düşünmelidirler. Allah'tan sonra büyüklük devlet başkanlarına ve padişahlara mahsus olup bir kimse affa muhtaç olduğu zaman padişahtan ve devlet başkanından başka af isteyecek kimseyi bulamaz. Cenab-ı Hak bile bir hadisi kutsi'de ilahi af ve merhameti yalvararak isteyen bir kul için ey meleklerim artık kulumdan utanıyorum. Benden başka onun Rabbi yoktur. Kulumu affettim buyuruyor. İnsan ne taraftan bir zulme giriftar olsa, padişah veya devlet başkanına sığınmak ümidiyle kapısına koşar. Allah esirgesin, böyle bir ümitle katına koştuğu zattan hiddet ve şiddet görürse hali nice olur. Gayri kime iltica eder? Şüphesiz yine o büyüğe, o büyük ise bu iltica edenin af ve merhamete ne derece haklı olduğunu iyice düşünmelidir. Her kötülük yapanı da affetmemelidir. Umumiyetle merhametten maraz doğar sözünü de unutmamalıdır. Evet, bu son cümlede de 9. faslı bitirmiş oluyoruz. İnşallah haftaya ömrümüz olursa 10. fasıldan kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Allah'a emanet olunuz. Geceniz mübarek olsun.